Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Cenab-ı Hakk'a hamdü sena, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sonsuz salat ve selam olsun kıymetli dinleyenlerimiz. Evet, Allah'ın rahmeti, selamı, inayeti üzerinize olsun. Ve bu güzel günde, güzel saatlerde Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme de sonsuz salat ve selam kılınsın. Bu salatü selamların, bu hamdlerin, bu şükürlerin, bu duaların berekatıyla ve selamın berekatıyla Cenab-ı Hak vatanımızı, milletimizi ve cümle Müslümanları tevhide bir eylesin. Allah Teala'nın razı olduğu işlerde muvaffak eylesin. Göçmüşlerine rahmet eylesin. Hallerini en güzel hale tahvil ve tebdil eylesin. Zürriyetini, yani çocuklarını salih eylesin. Korktuklarından emin, umduklarına nail eylesin. Maddi ve manevi rızıklarıyla merzuk eylesin. Bu dualarla başlıyoruz. İnşallah amin diye siz de iştirak ettiniz. Daha doğrusu amin diyerek gönülden. Dua her ne kadar sakat, kırık, dökük, günahkar ağızdan çıksa da amin sadasının kalb ile tasdik edilen bir aminin duanın da mührü olduğunu unutmamak lazım. Hayır duaya amin deyin ki berekatını göresiniz iki taraf içinde. Duayı eden ve duayı dinleyip amin diyen içinde dualar kabul olsun. Büyükler böyle söylemiş. Şimdi Mesnevi-i Manevi'den bugün pazara açalım. Evet. Mesnevi-i Manevi'den bir mesele var. O meselede Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin nuru, berekatı, manevi makamı, derecesinin güzelliği ve ondan feyiz alan müminler, veliler, sadıklar, Ümmet-i Muhammed hakkında bazı hakikatleri anlatacak. Akla dini uyduralım derken kendi akıllarından bir din uydurma şeklinde bulunan insanlar var. Aklımız dinimize uyacak halbuki. Yani dini akledeceğiz, dini aklımıza almayacağız, akıl çerçevesine sokmayacağız. Hangi akıldan bahsediyorsun? 10 sene evvelki aklından mı? 30 sene evvelki aklından mı? Şu seçimden evvelki aklından bir 7-8 ay evvelinden bile şikayetçisin. Be mübarek adam. Hangi akıl? Bu kadar savaşı, bu kadar kan dökmeyi, bu kadar fitneyi, fesadı. Daha kendi ortamında, kendi dükkanında, kendi zaviyesinde, cemaatinde, efendim evinde düzeni sağlayamayan akıl. Hangi akıl? Akıllılık mı diyorsun? Belli hususlarda teslim olmak, aklını teslim edeceğin yeri bilmek en büyük akıllılıktır. Akıl nerede teslim olmalı? Akıl nerede tabi olmalı? Bunu akleden adam akıllıdır. Öyle değil mi efendim? Çok akıllı adam diyorsun. Ne yapıyor? Bilgisayarın vallahi oradan giriyor, buradan çıkıyor. İnternetinden giriyor. Ya ne kadar akıllı adam, orada hesap yapıyor, internetinden siparişini takip ediyor. Lojistik firması var, çok akıllı diyorsun, çok akıllı. İşte neticede elinin önündeki, elinin altındaki tuşlara, link hatlarına, yok fiberdi, yok hiperdi, neyse, hepsine bir şekilde itimadı var. Aklını belli bir yere kanalize etme hususunda isabet ettiğini düşündüğünden çok akıllı adam diyorsun. Yoksa o firmayı kalkıp da gri hücreleriyle aklın devamlı böyle düşüne düşüne yaptığını değil. Nerede kime teslim olacağını. Çok güzel bir müdür almış. Çok güzel bir efendim güvenlik sistemi kurmuş. Nasıl kurmuş? Akıllı adam diyorsun. Ama o güvenliğe teslim oluyor. O adama teslim oluyor. Ya mana için kimseye teslim olmam. Manayı ben kendi kendime aklederim diyen beyinsiz. Yani tıbbi tabiri böyle olduğu için söylüyorum. Beyinsizler hayatlarında birçok şeyi itimat etmiş insanlardır aslında. Yani bir kere nasıl yapacaksın? Dinin kaynağı vahiy. zaten ayet ve hadise dayanmadıktan sonra senin dindarlığın rivayette bile kalmaz. Yani rivayeti bile sakattır. Bunu anlayacak iktidar sahibi misin, muktedir misin? Yok. Bir elif bayı öğrenmek için bile birisine tabi olacaksın. Ata nal çakmak için bile usta lazım. Peki niye hala belli şeyleri iddia ederler? Kendi kitaplarını, kendi fikirlerini, kendi cemaatlerini satmak için. Yoksa onlar da bilirler. En basit işlerde bile biz birisine tabi oluruz. Çocuğun sözüne bile inanırız ya. Okula gittim geldim der de. İnanırız yani. Nasıl geçti de. Anlatır. Doğru mu yalan mı? Dur bakayım ben akıllı adamım. Bana kül yutturamazsın. Hayatın tadını anlamazsın. Aklını da zayi edersin. Delirirsin, fıttırırsın. Kayışı koparırsın. Artık bilmiyorum nasıl anlatmak lazım. Neyse, Mesnevi'yi Manevi'den pazarı açalım. Şöyle başlar pazar, şu beyitle açılır. Nebiler ve velilerin meşhurlarından başka bir veliler topluluğu vardır ki çok gizli hareket ederler. Onlar zahir halk indinde nasıl meşhur olurlar? Ha, bak şimdi değişik bir mevzu var değil mi dostlar? Nebiler ve velilerin meşhurlarından başka şöhret bulan veliler vardır. Çok bilindik peygamberler vardır. İsimleri de geçer. Fakat bunlardan başka bir veli topluluğu vardır ki onlar çok gizli hareket ederler. Hafidirler. Hocam ne diyorsun sen? Paralel devlet falan sakın ha. Bak dinle dinle devamında ne buyuruyor bak. Onlar zahir halk indinde nasıl meşhur olurlar? Halk bilmiyor ki onları. Halk bilmiyor yani gizli hareket ederler derken halktan kendilerini gizlemiş veli olduğunu, hoca olduğunu, üstad olduğunu, pir olduğunu kimse bilmiyor. Anlatabiliyor muyum? Yani halktan gizli olarak bir tarikat yayma falan gibi derdi yok. İşte halktan gizli olarak bir cemiyet yapalım, gizli bir örgüt öyle değil, öyle demiyor. Ya şimdi kafamız hep başka şeylere çalıştığından Allah böyle çalışmaktan da, böyle çalıştıranlardan da muhafaza eylesin. Efendim, yani Allah bazı velilerine bayrak vermiş, bazı peygamberlerine bayrak vermiş, bütün aleme ilan etmiş. Fakat yüzlerce, belki binlerle ifade edilecek peygamberler gelmiş, ismini bile bahsetmemiş Hazreti Allah. Evet. İşte Cenab-ı Abdülkadir Geylani, Ahmed el-Rıfai, Seyyid Ahmed el-Bedevi, İbrahim-i Düssuki, Saadettin-i Cibavi, Muhyiddin İbni Arabi, Ömerül Halveti, Ebu Medyen. O ne zatlardır? Hazreti Şibli, Cüneyd-i Bağdadi. Bunlar baktığımızda yani iştihar etmiştir bütün aleme. Bu kadar mıdır? Yok. Nice veliler vardır. Tarihte Mimar Sinan'ı duyarsın. Mimar Sinan'ın zamanına bak yüzlerce mimar vardır. Onların şahikası olduğu için Mimar Sinan kıymetlidir. Arz edebiliyor muyum efendim? Bir Fuzuli'si, bir Şeyh Galibi, zamanında birçok zirve bu zevki anlayan insanlar vardı da onların üstünde olduğu için kıymetlendi. Yani basına yansıdığı için kıymet kazandı değil. Emsali olan insanlar çoktu. Anlayan da vardı. O sebepten dolayı o küçük küçük tepeler, o küçük küçük zirveler şahikayı doğurdu. En yükseği doğurdu. Evet. Dolayısıyla velilerin, bazı bilinen peygamberlerin ve velilerin olması bilinmedik nice veliler olduğuna işarettir ki bendeniz bunu birazcık dağa benzetiyorum, dağ. Dağlar üste göründüğü zirvesinden, deniz seviyesinden zirveye kadar olan yeri biz görürüz veya gözümüzün ihata ettiği kısmıyla oturduğumuz, bastığımız, ayağa bastığımız yerden o yukarıyı, zirveyi görürüz. 1500 metre deriz. 1600 metre diye söyleriz. Fakat biliyorsunuz ki dağlar altında da en az o kadar bir kazık gibi çakılı olan bir zemin üzerindedir. Adeta kazığın bir kısmı dışarıda, bir kısmı da aşağıdadır. Hemen hemen yarı yarıya. 1500 metrelik bir dağın 1500 metre de aşağıda altına aldığı, ki altına almış ki üzerine böyle çıkabilmiş, en az o kadar bir zeminin, o dağın cinsinden bir cins toprağın, kayanın, neyse artık o özellikleri taşıyan kısmın yerin altında olduğunu biliyoruz. Evliyayı da böyle kabul edebilirsiniz. Peygamberleri veya peygamberlerin sırlarını da böyle kabul edebilirsiniz. Gördüğün kısmı ne kadar çok, bil ki göremediğin kısmı en az o kadar. Evliya ne kadar biliyorsun? Bilmediğin evliya en az o kadar. Evet. Gizlilik derken bu kastediliyor. Ok o kadar yüksek mertebeye sahip oldukları halde makamlarının azametini hiç kimsenin gözü bir an bile görmez. Ya gözümden kaçtı küçücük dersin. Küçük şeyin gözden kaçmasını anlarsın da büyük şeyi görememek işte onun çok büyük olduğunu gösterir. Bir gözün dünyayı ihata edemediğinden görememesi gibi. Onların kerametleri de kendileri de harem-i ilahide gizlidirler. Öyle nazlı, öyle gizli kullardır ki onlar Allah'ın hususi dairesinde, hareminde, halk dairesinde değil, hak dairesinde kalarak ve halk dairesine inmeyerek, indirilmeyerek Allah Teala tarafından duaları, halleri, kerametleri, hepsi nedir? Dereceleri Allah katında özel, Allah Teala'nın harem-i ilahiyesinde mestur ve mahfidir. İnsanların nazarından beri hiçbir insan görmemiştir. Alemin altı yönü de onun ikram ve ihsanı eseridir. Her ne tarafa baksan her şey ona, her şey onu sana bildirir. Bunu hangi beyitten söylüyor Hazreti Pir? Ey umuru diniyede tembellik eden mukallit. Hani en önce bunu okudum, şimdi buraya geliyorum. Ey din işlerinde dünyaya bakıyorsun da ahiret işlerine gelince savsaklıyorsun. Dünyada diyorsun ki, sofrada diyorsun şöyle makarna olsun, çorbanın tuzu böyle olsun, içine şöyle kekik kat, üzerini şöyle süsle, tabağı böyle olsun, peçetesi, masası, ışığı, kadehleri, yani bardak, su bardağı manasına. Yetmez, iki tane zeytinyağlı olsun, üç çeşit salata, uzatmıyorum sözü ama dikkatli dinleyin, tatlı şu şu bu, en az 10-15 çeşit yemek. Bir düğün yemeği verdiğinde anhasından minhasına kadar soruyorsun da düğün gecen olsun ölüm gecen diye kuru kuru lafta kalıyor. Hazreti Mevlana'ya dalga geçiyorsun. Ahirete gelince farz yeter. Sünnet Hazreti Muhammed'in kıldığı namazdır. Sen işine bak diyorsun. Sofraya gelince, basına, yayına, televizyona, üstüne giydiğin kıyafete gelince donundan atletine kadar marka arıyorsun. Yerler mi bu dolabı? Yutarlar mı bu naneyi? Ey umuru diniye işinde tembellik eden mukallit. Sen nedir? Sen taklidi olarak bir İslam'ı, işte bu kadar Müslümanlık, kıl beşi, yat aşağı. Oo, Ramazan'da oruç. Daha ne karıştırıyorsunuz oğlum din falan diye? He, dünyaya gelince böyle mi yapıyorsun? Köfte or. Yazlığın ayrı, kışlığın ayrı. Arabanın modeli ayrı. Aynı etekten komşularında iki tane olsa o eteği bir daha giymiyorsun. He? İbadet taatı Allah'a kulluğa gelince mi? Buğdaydan efendim hurmadan fıtır sadakasını hesap edip de 500 liralık yemek hesabı ödeyip çıkan hıyarlar gibi. Bu mudur yani? Bu mudur İslam? El fakru fahri diyen peygamberle dalga geçeceksin. Kendin gayet güzel yaşayacak. Bir de fukaraya kahır nazarla bakacaksın. E bu zamanın nimetinden Müslüman olarak yararlanmak lazım diyeceksin. Tesbihattı, rabıtaydı, evrattı, ezkardı. Manevi güzelliğe işaret eden estetikti, mimariydi. Bunlara hiç bakmayacaksın. Evine bir gireceğiz senin, Venüs heykelleri, filancada Perslerin kullandığı bilinmeler, Bizans'ın kullandığı estetiğin olmayacak. Zevki selim yok, kalbi selim yok, aklı selim yok. Kuru kuru ibadet edeceksin, bu bize yeter diyeceksin. Bu sadece senin tembelliğe bulduğun bir kisvedir. Tembelliğinin, kafa yormayışının, içinin yanmayışının sende artık yerleşmesi, kronik hale gelmesi ve bu kayıtsızlığı ve tembelliği hoş görmenden ibarettir. Dünyevi işlerde sırtlan kesiliyorsun, uyanık kurt gibi avını avlamak için zaman kolluyorsun, Allah'a vasıl olmak için vasıl olmuşların izini sürmekten imtina ediyorsun. Ya enteresan. Bunlar çürük mazeretlerdir. Bunlar kabul edilmeyecek mazeretlerdir. Allah Teala herkesin aklına ve idrakine göre muamele edecektir. Doğru. Her şeyi bildiğini iddia eden bir insanın hesabı elbet bizim gibi olmayacaktır. Sen niye bu taklitte kalıyorsun? Yoksa Allah'ın keremlerini bilmiyor musun ki seni gel diye o tarafa davet ediyor? O velinin bulunması, bu kerametin zuhuru, mucizesi, bu kadar salih insanın gelmesi hepsi sana bir davet değil midir? Onlar devirlerinde kendilerini marka yapmak için mi yaşadılar? Sen bu zamanın, zamane dünyamızda olan dandik dandik hocaların, dandik dandik insanların kendi üslubunu, kendi tavrını, kendi tarzını hakim kılmak için televizyonu, şusunu, busunu kullanan, sözüm ona da dine hizmet ettiğini iddia eden, marka olmaya çalışan marka Müslümanlarıyla o insanları karıştırmaya ne hakkım var? Öyle mi zannediyorsun? Bugün onların isimleriyle alakalı birçok müessese kurulmuştur. Bir Kadiriye'den, bir Nakşiye'den birçok zaviye, birçok cemaat vardır. Fakat onlar yetiştirdikleri adamlarla iftihar ederler ve o insanların yetişmesi için bakın biz bu tarafa geçtik, biz Allah'ın keremine mazhar olduk, hadi siz de gelin demek için derler. Ve kendilerini de aradan çıkartırlar. Bu zatları sevip yola samimiyetle Allah için koyulan insanlar muhakkak surette kalpleri yumuşamış, en azından amelleri de kendi kabiliyetleri nispetinde düzelmiş, ıslah olmuştur. Tabii ki o ismi kullanarak başkalarını aldatmayan varisler ve başlarında böyle kişiler yoksa. Yoksa kötü olur. Tedavi olmak için gidiyorsun, sana zehir veriyor veya aldatıyor. Evet. Allah Teala'nın keremini de mi duymadın sen? Bu ne tembellik ya? Duymadın da murabet etmiyorsun. Yo, duydun. Nice veli zatlar geldi. Nice kerametler gösterdi. Nice eserler bıraktı. Alemin altı yönü de onun ikram ve ihsan eseridir. Her ne tarafa baksan her şey onu sana bildirir. Bir kerim sana ateşe gir dese çabucak gir de beni yakar deme. Sen bundan habersiz misin? Her yer Allah Teala'nın ikramıyla doludur. Niye tembellik ediyorsun? Atadan dededen gördüğün şekliyle, hiç kafanı gönlünü yormadan, hiç bu derdi çekmeden yaşamayı nasıl insanlık ve dindarlık kabul ediyorsun? Bak her taraf Allah Teala'nın seni kendisine yaklaştıran bir fırsatı, bir kerameti, bir kerimin lütfu olarak karşında. Sen bırak bunu duymamayı, buraya gel sadasını, bu güzelliği seyret sen de gör denilmesini, sana bırak böyle denilmesini, sana gel ateşe gir denilse, sen yine bir an düşünme ki, işte bu kerim olanların sana davetidir. Bu kerimde elbet keramet vardır. Keramet, Allah Teala'nın lütfuyla istemeden, zuhur eden güzelliğe denilir. Diyelim, ve ondan sonra Hazreti Enes radıyallahu anh'le alakalı, yani bir Allah eliyle alakalı hadiseyi Mesnevi-i Manevi'den ikinci bölümde dinleyelim kıymetli dostlar. Kıymetli dostlar, Allah'ın rahmeti selamı üzerinize olsun, ikinci bölümde beraberiz. Evet, Mesnevi-i Manevi'de taklitte kalıp hiç tefekkür etmeyen, tefekkürünü, amellerini efendim salih eylemek, kullara, halka, Cenab-ı Hakk'ın rızasını tahsil etmeye vesile olacak hizmetlere teksif etmeyenlere açıkça ikaz vardı. Tarihte yaşamış bu kadar evliya var, bu kadar salih insanlar var. Bunlar tarihi bir malumat olarak sende kalırsa bu iş olmaz ki. Bir aidiyet hissetmen lazım. Benim cemaatim, benim ümmetimin seçkinleri bunlar demen lazım. Evet. Şimdi efendim Hazreti Enes bin Malik radıyallahu anh ile alakalı bir mesele var. Mesnevi-i Manevi'de şunu demişti. Kerim olanlar seni çağırmakta sen iltifat bile etmiyorsun. Bunlara girmeyelim hocam diyorsun. Kafa basmıyor bizim diyorsun ama aslında senin her şey kafanda, aklında eriyor. Fakat bu tarafla zaten ben bir şey görmem. Hiçbir şey hissetmem. Böyle bir düz adamım. Sen o tarafa hiç meyletmedin ki o taraftan gelen şeyi dinleyesin. Şurada bırak bizi hadi konuşmamızı. Şurada en ehil insanlar, en güzel alim, zahit, arifi billah insanlar konuşsa, ayetlerden, hadislerden, ruhuyla, nuruyla konuşsalar, şu frekansı açmadıktan sonra duyabiliyor musun? Duyamıyorsun. Havada dolaşıyor ama. Uzay bile bunu muhafaza ediyor. Bir yerde ses dalgası olarak kayıtlı kalıyor. Fakat insan kayıtsız kalıyor. Aslında mesele dinlememektir. Söylenmemesi değildir. Daha evvel söyledim. Bendeniz senelerce adam yetişmiyor, insan yetişmiyor diye sağda solda konuşur. Böyle fikirler serdederdim. Sonra baktım ve gördüm ki acizane şu bir iki senedir aslında söyleyen çok. Hakikati anlatan da çok. Hakikat için her şey tespit edilmiş, yazılmış, çizilmiş ve hala konuşulmakta. Fakat dinleyen yok. Adam yok zannediyordum. Adam, yetişmiş adam olarak yok biliyordum. Hayır, yetişmiş adam var. Zamanımıza kadar o yetişmiş adamların bizim zamanımıza yetişmiş eserleri var. Hala konuşan ehil insanlar var. Hala irşad edenler var. Fakat dinleyen yok. Dinleyen yok. Kimisi bilgisine mağrur, kimisi cehaletine, kimisi de hislerine. Oo, o her şeyi doğru hisseder. Kül yutar mı o ya? Neler görmüştür? Kendisinde olan zuhuratları en yukarıda görür. Dinlemez. Acaba ne diyor diye kulak vermez. O yüzden aynı yerde sayar, durur. Aynı yerde saysa iyi. Neyse, geçelim. Enes bin Malik şöyle rivayet. Enes bin Malik'ten şöyle rivayet edilmiştir. Evet. Beyte bakıyorum da 10.782. beyit. Ez Enes ferzent, evet, Malik Ahmedest diye başlıyor. Biraz gözlerim küçük yazıları görmüyor. 10.782. Enes bin Malik'ten şöyle rivayet edilmiştir. Bir kimse ona misafirliğe gitmişti. Enes bin Malik Hazretleri'ni biliyorsunuz. Yani bir insan Enes bin Malik'i bilmezse artık zaten ko gitsin. Yani sal gitsin manasına. Enes bin Malik, sahabe-i kiram hazaratından hiç olmazsa bir insan 50-60 kişinin ismini bilmeli. Şöyle bir 30-40 kişinin de hayatını bilmeli. Şöyle bir 10 kişinin, 8-9 kişinin de en az o kadar kişinin de hayatını genişçe bilmeli. Kim? Orta halliye yakın, yani avam sayılabilecek bir Müslüman. Bilmiyorsa artık onunki. İşte kelime-i tevhid bizi kurtarır diyen cinstendir yani. Bunu bilmezse bir adamın nasıl mefkûresi gelişecek? Nasıl hayatında bir İslam hayatı düşünebilecek? Yani dinlediği hutbelerden bile hareket edecek olsa bu kadar kişiyi tanıması lazım. Hiç merak etmiyor mu kimdir bu insanlar? Neyse. Hazreti Enes bin Mali'ye geldi. O misafir hikaye etmiştir ki Enes yemekten sonra sofra havlusunu sararmış gördü. Yani elini kurulayacak. İşte o zaman tabii böyle akar çeşme falan yok. Su var veya suyu da şey yapmıyorlar, el yıkamaya kullanmıyorlar. Bir şeye kuruluyorlar ya, toprakla temizliyorlar. Efendim belli istimali için olan şeyler var. Orada bir kumaş var, el silinecek bir kumaş var. Daha doğrusu bir havlu. Havluya bakıyor, sararmış görüyor. Enes havluyu kirli ve bulaşık görünce cariyesini çağırdı. Dedi ki, ey hizmetçi, hizmet eden gel, al şu havluyu ateşe at, ocağa at bakalım. O anlayışlı cariye, arife olan o cariye aldı efendim hemen havluyu, sorgusuz sualsiz, sanki böyle canla başla bir iş yapmak üzere. Çok tabii bir emir, çok tabii bir şey söylenmiş gibi kendisine havluyu aldı, ateşe fırlattı. Misafirlerin hepsi hayrette kaldı ve havlunun dumanının çıkmasını beklediler. Hani şimdi artık tutuşacak havluyu. O zaman da şimdiki gibi böyle herkeste 50-60 tane havlu yok. Bizim evde o kadar havlu vardır, hala bir tanesini ellediğinde kıyamet kopar. Neymiş o misafir havlusu? Ne zaman gelecek misafir? 1,5 aydır orayı kimse kullanmıyor. Küçük havlu. İstif yaparız biz. Hoşumuza gider. Ne tertipli kadın, ne tertipli insan. Müşkül çözecek şekilde olmalı. Bir de öyle boncuk boncuk havlular var kıymetli dinleyenler, biliyor musunuz onu? Adam yüzüne süremez onu. Hani böyle böyle sehpanın üzerine süs gibi koyabileceğim bir şey. Bir de böyle bazıları Allah şöyle etsin, çok Eyyubel Ensari, Hazreti Mevlana havlusu gibi havlu yapıyorlar. Artık adam neresini denk gelirse silerken. Yani bunlar birazcık tuhaf işler. Yani kültür ayrı şey, medeniyet ayrı şey. Dikkat edin, hakkın zevki bir insanda peyda olduğunda onda zuhur eden şey, o medeniyet olarak, bir zevki selim olarak zuhur eder. Halkın memnuniyetiyle alakalı bir şeylere takılır da o maslahatı görmek için yaparsa o bir kültür halini alır. Ve taklit eder. Taklit kültür, kültürden bile beterdir. Hani medeniyetin taklidi belki kültürü oluşturur da, kültürün taklidi acayip bir şey çıkartır ortaya. Şu anda bizim ülkemizde olan tavır gibi. Bakarsın böyle 62 tane havlu. Hele bir elini dey bakayım sen ona. Ölürsün, ölür. Oo. O havlular misafir, sanki böyle 3-4 günde bir böyle yüzlerce insan eve giriyor. Hadisler, tefsirler, dinlemeler yapılıyor. O arada tabii abdest tazelemek isteyen acil bir durum yani. 60 kişi aynı anda abdeste girerse herkese aynı havlu verilmez. Kimse kimseden şey yapmasın. Ayrı ayrı havlu çıkartacağım. Sen şimdi onu elliyorsun. Yok, böyle bir şey yok. Tamamen istifçilikle alakalı. Hayatımızda bize ait olacak çanak, çömlek, tabak, havlu, giyecek, içecek. Yok, bunların bizim ayarımız kaçmıştır. Ama işte her şey maneviyat değil ki. Her şey maneviyat olmadığı için sen böyle hilkat garibesine, ben böyle idraksiz diye düştüm. Manevi olarak ne demek canım? Falancılar da almış. Filancılar da böyle yapıyor. İyi, o zaman oraya tabi olacaksın. Ama gelip de karşıma şunu deme. Biz bu manevi zevki nasıl bulacağız? Acaba biz bu makamlara nasıl erişeceğiz? Erişirsin. Çok güzel erişirsin. Daha Evliyaullah'ın ve Enbiya'nın örfü hususunda zerre kadar merhale kat etme. Sonra işte becit becit ısmarlar. Gelsin alsın bezini hikayesi gibi. Neyse canım. Mevzuyu sırlayalım. Havlu o zaman kıymetli. Yani 70 tane havlu yok. 60 havluya helal olsun. Bir şaşılacak bir. En fazla gülüşürsünüz. Havluyu yakıyor dersiniz. Öyle bir şey değil. Bir evde bir tane havlu var. Veya iki tane havlu var. Bir sene, iki sene, üç sene gidiyor. Ay ne tuhaf demeyin. Evet. Orada kalkıp da bir tekstil fabrikası yoktu tabii. İnsan yetiştirmekten bez üretmeyi akıl edememişler zaten. Veya hacet kalmamış. Misafirler duruma şaşırıyor. Şimdi havluyu da attı. Yanacak, duman çıkacak. Bir müddet sonra cariye havluyu ocaktan çıkardı ki temizlenmiş, beyazlanmış ve kirden uzak kalmış. Allah Allah. Havlunun yanması ne kelime? Ocağa soktu işte, maşayla mı aldı, eliyle mi aldı artık bilemiyoruz. Bir çıkarttı havluyu, tertemiz olmuş. Kiri yanmış, pası yanmış. Havluda leke yok. Tertemiz. Misafirler dediler ki, ey aziz sahabi, ey Allah Resulü'nün nazar ettiği, Allah Resulü'nün de ashabının da çok çok sevdiği Hazreti Enes, bu havlu neden yanmadı? Hadi yanmadı, nasıl temizlendi? Hazreti Enes buyurdu ki, bunun sebebi şudur. Hazreti Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bu havluya çok defa elini ve ağzını silmiştir. O yüzden bu havlu yanmadı. Şimdi kıymetli dinleyenlerimi tenzih ederim ama arada bir bu mevzuları tevafuken dinleyen, bazen de hata bulmak için dinleyenler şimdi biraz tebessüm ederler gibi. Gözlerimle görüyormuşçasına biliyorum. Çünkü 18 yaşımdan beri bu nevi insanları da maalesef görüyorum. Ya alay etmeden evvel bir dinle. Sen şimdi ya işte dini böyle anlatıyorlar. Ağlıyor atmış da yanmamış da. Yani ne lüzum var burada, anlatsana sen kanaati, zühdü, takvayı, doğru sözlüğü, şecaati, cihadı. Ne lüzum var bunlara? Öyle kardeşim. O bahsettiğin güzel ahlak, bu aşk zemininin üzerinde yetişen nebat gibidir. Aşk toprağını serpmeden sen hangi cihattan bahsediyorsun? Hangi ilimden bahsediyorsun? Hangi tebliğden, irşattan, hangi halden bahsediyorsun? Bunlar zemin oluşturacak sözlerdir. Bir insanın kalbinde muhabbet uyanacak ki doğruluk orada yer bulsun. Doğruluk dediğin havada muallakta kalırsa ne işe yarar? İşte bu toplum gibi olur. Muhabbet olmadan, içi içi böyle dine akmadan okuduklarıyla adam edeceğini zannedersin. Çocuğunu gönderirsin, arka kapıdan terörist çıkar. Bilmem neye gönderirsin, ismini söylemiyorum, namazsız olarak çıkar. Kur'an'ı ezber eder. Şimdi ağzımı açmayayım. En önce o muhabbeti vereceksin, muhabbeti. O muhabbeti verdikten sonra, o muhabbeti verirken öncesi bazıları da sırf muhabbet verir hiçbir şey konuşmaz. Bir de öyle zamane şeyhleri var, müteşeyyihleri. Ay ay sevgi sevgi sevgi. Muhabbet muhabbet muhabbet. Aşk öğretir, aşk öğretir. Hepsi sallar. Ya aşkı bunun beraber gider be kardeşim. Muhabbeti buradan göstereceksin, buradan ahkamı götüreceksin. Buradan Allah'tan başka her şeye cahil olmayı göstereceksin. Bu taraftan da ilmi göstereceksin. İkisini beraber yapacaksın. E olmaz. Olmuyorsa yapmayacaksın. Kenarda duracaksın. Tarik demeyeceksin buna. Asfalt yok, ışıklandırma yok. Nereye çıkacağı belli değil. Öyle tarik mi olur? Tarik dediğin sırat-ı müstakimin en aydınlık yoludur. Şeritleri çekilmiş. Hani nasıl gidersin E5'te bazı yollara? Bazen böyle yeni asfaltı yapılmamıştır, ışığı yoktur, elektriği kesiktir. Bazen de bir yere gelirsin. Refüjleriyle bilmem mesela pırıl pırıldır. Bir de oraya adam radarını koyar. 70'i aştı mı şak diye ceza da gelir. Tarikat dediğim budur ya. Sırat-ı müstakimin içerisinde en steril, en düzgün, sağa sola kaymayacak, kuralları, ahkamı belli olan şeydir. Allah korkusu ve muhabbetini yaşayan adam sırat-ı müstakim üzere olur. Daima muhabbetle beslenir, daima dikkat eder. O dikkatini toplayacak şeylerle donatılmıştır o yol. Hangi yoldan bahsediyorsun? at izi it izine karıştıysa. Gönülde o muhabbetin uyanması için bunları anlatıyor Hazreti Pir. Sonra bak dikkat et, yüzünü gözünü sürdü, havlu yanmadı. Ne yandı? Kiripası yandı. Bak bu kerameti nasıl anlatıyor Hazreti Pir. Ey ateşten ve azaptan korkan gönül, böyle bir el ile böyle bir dudağa kurbiyet peyda et. Sen ateşten korkuyorsun, mahvu perişan olacağım diyorsun. Dünyada hasret ateşi, ahirette hasret ateşi. Ateş deyince sadece cehennem azabı değil ki. Cennette istediğine vasıl olamamaktan tut, Cenab-ı Hakk'ı görememeye ve korkularına, hangi korkun varsa, hepsine şamil olan şeylere, hepsine birden cehennem denilmiş. Azaptan korkuyorsun. Şu havlu kadar ol bak, havluya eli dudağı değdi de yanmadı. Sen de gönlüne böyle bir el, böyle bir dudak bul. Öyle yakmayacak, ateşe bile girince yanmayacak bir gönle sahip olmak istiyorsan, öyle bir el, öyle bir dudak, yakınlığı peyda et. Cenab-ı Hak havlu gibi bir eşyaya böyle şeref verirse, bir aşığın ruhuna ne gibi fütuhat ve füyuzatta bulunacaktır bir düşün. Bu aşkı tahsil et. Ne olur bu kalp girerse, Efendimizin hadisiyle örtüşüyor. Mü'mine ben taaccüp ederim, hayran kalırım, şaşırırım. Nedir? Sevap işler, güzel amel eder, ecir kazanır. Günah eder, tövbe eder, yine ecir kazanır. Hep kârdadır. İşte bak, bu kalbe imanın dokunması, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şer'i şerifinin sözünün o kalpte yer etmesiyle alakalıdır bu. İşte zarar veriyor mu? Vermiyor. Peki dünyada çile çekiyorsun. Mümin içi eğer müminse, eğer niyeti salih ise bütün çektiği sıkıntılar günahlarının affına vesile oluyor. Yani sen sobaya havlu atılmasını anlıyorsun da Efendimiz'e muhabbet eden bir kalp sahibinin bu dünya ateşinde rızık geçim sıkıntısı, aile fitnesi, çocuk fitnesi, etraf vesaire vesaire fitnelerinin kaynadığı kazan gibi bir ortamda bu müminin nasıl temizleneceğini görmüyor musun? Ve nasıl temizlendiğini görmüyor musun? Bunlar, bu sıkıntılar, bu fitneler her sabrettikçe ecir kazanıyor. Hata edip tövbe ettikçe günahları affoluyor. Bak, zarar vermiyor. Efendimizin muhabbetine dokunan gönül, daha doğrusu Efendimizin nazar ettiği, dokunduğu kalp ne yapmıyor? Bu sıkıntıları çektikçe bu sıkıntılar geliyor, günahlarımızı temizliyor, bizim sermayemizi ellemiyor. Gönlümüz bize kalıyor. Kalıbımızın çektiği sıkıntı ve çileler kalbimizi temizliyor. Havlunun temizlenmesine niye aklın ermiyor? Eşyada olduğu için mi? Peki soruyorum, sen bu eşya, şeyler içerisinde daha mı kıymetsizsin, daha mı kıymetlisin? Daha kıymetlisin. Havlu gibi bir şey bile bu mucizeyle gösteriliyor ki Efendimiz temas ettiği için yanmamış, sadece kiri yanmış. Sen niye Efendimiz'e kalben bir aşk teessüsü için gayret etmiyorsun? Kalıbına ne olursa olsun da kalbine bir şey olmasın. Dışında bir sürü yangın olsa da sana bu dünyada ahirette gülşen olsun. Niye buna inanmıyorsun? Demek için bunu anlatıyor. Ama söz dinlemek lazım. Tabii. Misafirler ondan sonra kadına sordular. Hadi Enes bin Malik bunu biliyordu. At dedi. Bundan bir bilgisi vardı. Sen niye çabucak bunu atıverdin? Yani gittin hemencecik bunu yaptın. Böyle kıymetli bir havluyu, yani nadir bir evde bir tane, 5-6 sene belki 10 sene giden bir eşya, hemen nasıl tutup da ateşe attın ey kadın diye hizmetçiye soruyorlar misafirler. Bakın hizmetçi kadın ne diyor? Ben ona itimat noktasında tam bir itimadım vardır. O ne ki havlu? Ateşe gir dese girerim. Çünkü Allah'ın has kullarından çok şey ümit ederim. İnanırım ben. Ona bir kalbimde itimat hasıl olmuştur. O bana ateşe gir dediğimde bile ben onun benim yanmak istemediğini çok iyi bilirim. Evet. yanmamı istemediğini çok çok iyi bilirim. Havluyu atmışım çok mu? Kerem sahibi sır bilir. Her ere itimadım var. Müthiş bir şey. Bir havluyu değil, başımı bile ateşe atarım. Birader diyor şimdi Hazreti Pir. Birader, kendini sen de böyle bir itimat iksirine sür. Erkeğin sadakati kadınınkinden aşağı olmamalı. Aşağı değildir. Bir erkeğin kalbi kadın kalbinden de aşağıysa artık o işkembeden bile aşağı ve bayağıdır. Acayip bir söz. Ne dedi diye düşüne durun. Biz ara verelim, sonra konuşalım inşallah. Kıymetli dostlar, merhaba. Üçüncü bölümde sizlerle beraberiz. Hikem-i Ataiye'den, Ataullah İskenderiye Hazretleri'nin sözlerinden bu bölümü, inşallah üçüncü bölümü yapmış olalım. Tabii ki bu kitap sahibi, eser sahibi zatları dinlerken ruhlarına Fatiha okumak edeptendir. Evet, onu da hatırlatmış olalım. Evet. Ma tevakkafe matlabun ente talibuhu bi rabbik ve la teyessere matlabun ente talibuhu bi nefsek. Rabbinden yardım dileyerek talep ettiğin hiçbir isteğinin gerçekleşmediği, yani ma tevakkafe matlabun ente talibuhu bi rabbik, yoktur, vaki olmamıştır. Nedir? Rabbinden istedin, Rabbinden istedin ve o gerçekleşmedi. Böyle bir şey yoktur. Aa, olur mu hocam, ben 10 senedir şunu istiyorum, bunu istiyorum. Sen bak bir kontrol et. Sen Rabbinden isteyip istemediğini bir kontrol et. Zaten bak devamında bir şey söylüyor. Dikkat ederseniz. Ve la teyessere matlabun ente talibuhu bi nefsik. Rabbinden yardım dileyerek talep ettiğin hiçbir isteğinin gerçekleşmediği, Rabbinden yardım talep ediyorsun olması için ve gerçekleşmiyor, mümkün değildir. Ama nefsine güvenerek bir şeyi istiyorsun, bunun da nefsine güvenle istediğin şeyin sana kolay olduğu hiç görülmemiştir. O halde kıymetli dostlar, Allah Teala'nın burada bir farklı bir söz var. Onu anlatıp anlatmamak arasında hızlı bir şekilde gidip geliyorum. Hayatta Cenab-ı Hak bize neleri müyesser ve kolay kılıyor? Şöyle bir düşünün. Bunların arasında bazı nahoş şeylerin de kolayca yapılabildiğini göreceksiniz. Öyle değil mi? Hani şimdi edeben bizi burada dinleyen kişiler, evet öyle, amenna ve saddakna diyorlardır ama şöyle bu sözle tek başına kaldıklarında içlerinde şöyle bir muhasebe ve mütalaa oluşabilir. Yani aslında ben filanca yere içmeye gidiyordum, rahatlıkla yaptım. Kolay geldim yani, kolay yaptım. Filanca yere kumara gidiyordum, filanca şeyi yapıyordum. İşte namaz kılmamak, yani namazı... Oluyor yani, işte bak kılmıyorum yani, rahatlıkla yapıyorum yani. Ama sen diyorsun ki Rabbinin yardımı olmadan, yardımı olduğu halde hiçbir şey eksik kalmamıştır. Nefsine güvenerek yaptığındaysa o işte hiçbir zaman kolaylaşmamıştır. Şimdi olmuyor ama bu söz yerine oturmuyor. Kabahat ediyorum ben, rahatlıkla yapıyorum. Bak işte Hikem-i Ataiye'deki üslup ve metin özelliği budur. Göstermek istediği yeri işaret etmek için en önce bizim gördüğümüz alanı bir gösterir, çerçevesini çizer. Sen arkadaki boşluğu öyle anlarsın. Bir levhanın çerçevesini çerçeveye yaptığını düşün. Yaptın bir levha, 50'ye 30. Duvara astın. Dikkat et. O duvarın hacmi ve çevresiyle alakalı bir ebatsa o duvarda güzel durur. Sen 1'e 10 bir duvara 50'ye 30 bir levha astığında sırıtır. Ne bileyim 15 santime 15 santim bir çerçeve asarsan olur. Çerçeve aynı zamanda neyi belirler? sadece levhanın içindeki şeyin hududunu belirlemez. O hangi zemin üzerine oturuyorsa onu belirler. Bu Hikem-i Atayiye'de böyle bir özellik var. Sana çerçevenin içindeki olan şeyi sen kısmen bilirsin. Manzara resmi var, su mu var, meyve tabağı mı var, portre mi var, ne varsa. Sana onun dışındaki alana işaret eder. Acayip bir şeydir. Yani çok çok acayip bir şeydir Hikem-i Atayiye'nin üslubu. Tekrar soruyu hatırlatıyorum. Rabbinin inayeti ve yardımını dileyerek talep ettiğin hiçbir şey gerçekleşmede sıkıntı yaşamazsın. Muhakkak gerçekleşir. Nefsine güvendiğin şeylerde de, nefsine güvenerek yapmaya çalıştığın şeyler de güçleşir. Kolay gelmez. Dedikten sonra şöyle denmiştir dedik. Ben kabahatleri işliyorum, işte sıkıntı çekmiyorum. Rahat rahat işliyorum. Geçen camiye vesaire gidiyordum. Falanca sabah namazına gidecektim. Trafik sıkıştı, gidemedik, dışarıda kaldık, bir sürü zorluk. E şimdi senin hesabına göre namaza gidiyorum, bu işin kolay olması lazımdı. E ben günaha giderken bu kadar zorluk çekmiyorum ki. Şimdi bak iyi dinle güzel kardeşim. Muhakkak surette o namaza, niyaza, hayır işi diye gördüğün şeye giderken senin nefsine güvenme, ben yapacağım, ben edeceğim noktası vardır. Yapıyoruz işte, ibadet diyeyim, rahat rahat yaparım diyorsundur. O anda sen niyet olarak ancak bunu Allah'ın inayetiyle yapabileceğini unutmuşsun. Kendin karar vermişsin de sanki o ibadeti kendin yapıyormuşsun zannedersin. O yüzden sana güç gelir o. Günaha gelince o günahı iyi bir şekilde, usturuplu bir şekilde, rezil olmadan, kepaze olmadan yapmak için aslında korkar, Allah'tan çekinirsin. Allah Teala'dan çekindiğin için sana o bir şekilde kolaylaştırılır. Ama hesabı da olur. Neden? E çünkü sen bu işi yaparken Allah'ın yardımıyla yaptın. Şimdi geçenlerde gazetelerde falan yazıyor. Falancanın zekat paralarını toplamışlar, adaklarını, sadakalarını, zekat fitrelerini toplamışlar. Filanca yere kullanmışlar. Filanca seçim için kullanmışlar. Filanca böyle anlatıyorlar. Doğru yanlış ne kadar? Şimdi onu konuşmuyorum. Benim dikkatini çekmek istediğim mevzu ayrı. Sen diyorsun ki vay namussuzlar, vay ahlaksızlar. Ulan bunu da mı yaptınız? Neden? Allah Teala'nın rızası için toplanmış, verilmiş parayı sen çok farklı bir yerde kullandın. Şimdi sen para kazansaydın da holdinginden, şirketinden, dükkanından buralara harcasaydın bu kadar küfür yemezdin. Ama bunun için yapılan şeyi sen buraya kullandığından işi berbat ettin. Daha evvelde mesela İslam tarihinde de bunu görüyoruz biz. Hazreti Ömer radıyallahu anh zamanında zekata konu olan, zekat için toplanacak olan mallardan daha fazla bir mal geliyor. Daha fazla para geliyor. Hazreti Ömer Efendimiz buyuruyor ki burada fazla var. Şu kadar dinar, şu kadar para fazla. Fazla veren mi oldu? Hayır ya Ömer. E nasıl arttı bu para? Ya Ömer diyor, gelirken buraya filanca yerde bir kervan vardı. O kervanın diyor yükü vardı. Daha sonra gideceğim yerde de o yük çok kıymetliydi. Topladığım zekat paralarından, iyi dinle, iyi dinle. Güzel kardeşim, iyi dinle. Topladığım o zekat paralarından gittim. Bu kervanda güzel bir aklım erer biliyorsun. Ben ticaret erbabıyım. Aldım bu zekat paralarıyla, sadakalarla bir iş şey yaptım. Mal aldım. Filanca yere gittiğimde de bu malı sattım. Hepsini de bir kuruş almadım ya Ömer. Hepsini getirdim yine Beytülmal'a koydum ki daha fazla Müslüman istifade etsin. Daha fazla zekat veririz. İyi bir şey yapayım dedim. Hazreti Ömer eline kırbacı alıyor. Ve sahabiye sorduğu söz, söylediği, buyurduğu söz. Sen Allah'ın malıyla ticaret mi yaptın? Sana kim verdi bu yetkiyi? Sen Allah'ın malıyla ticaret mi yaptın diyor. Ve derhal azlediyor o kişiyi. Derhal. Şimdi Allah yoluna sarf etmek için verilen mal, yine Allah'ın yoluna sarf edilmesi için ticarete yatırılıp da artması bile bu şekilde bir muamele görüyorsa, soruyorum, Allah için toplanan malın beyhude yerlere, haram olan yerlere harcanması ne hükümdür? Hadi bunun fetvasını gördü, kenara koy. Şer'i şerifin ölçüleriyle bunu herkes anladı. Bir de mana ehli, hikmete susamış olan kalplere hitap. Allah'ın mülkünde, Allah'ın inayetiyle günah ediyoruz dostlar. Böyle insanların, başta kendimi de dahil ediyorum, tövbesinin çok daha yakıcı, çok daha şiddetli, çok daha gözyaşıyla olması gerekiyor. Neden? Günah işlerken de Allah'ın sermayesini kullanıyoruz. Zekatta, sadakada böyle olduğunu aklımız eriyor da, vay namussuzlar, nasıl olmuş da zekatı bilmem neyi vermişler. Senin canının zekatı değil. Senin canının, sen bir nefesini bile kullandığında bil ki hep Allah'ın yardımı ve inayetiyle yapıyorsun. Sen benim inayetimle bunları mı yaptın? Benim verdiğim himmetle, benim verdiğim güzellikle, akılla, kerametle bunları mı yapıyorsun? Bir zat anlattı. Daha doğrusu Emin Işık hocamdan dinlemiştim. Bir zat filanca yerde, o Mevlana kapım, Silivri kapım ne, orada bir yerde arkadaşı bir sohbete gidiyormuş. Ya demiş ki, acayip bir adam, şöyle gel böyle, hep savsaklıyormuş falan filan. Ondan sonra bir gün demiş ki, yani hadi gidelim, peki ben de oraya gidiyorum. Ya merak etmiş nasıl bir zat. Oturmuşlar. Adam konuşuyor. Hani bir de böyle acayip acayip hikmetli laflar edip sonra hiçbirisi bir yerde toplanmayan tipler vardır. Dışarı çık, aklında hiçbir şey kalmaz. Böyle dinlerken böyle bakarsın, ay Zünnun-u Mısri, Niyaz-ı Mısri, Yunus, Hazreti Mevlana böyleydi, Abdülkadir-i Geylani falan. He dersin, evet tamam, evet, yani netice yok. Hop biter. Ne oldu? Kendimizi çok iyi hissettik. İçimiz coştu. Coştu ne oldu? Coştu ne oldu? Yani kıvamı ne? Yok. İşte hissetmektir. Yok efendim. O hissiyat doğru bir yolu gösterir. Tabii ki hissetmektir. Doğruluğu hissedersin ama. Ne olduğunu anlamayacağın bir hissiyat, ancak karışık duygular içerisinde, karışık bir insanın ağzından çıkan, sadra şifa olmayan böyle tuhaf sözlerdir. Neyse, onu da geçelim. Adam konuşuyormuş. Bir müddet sonra ya oğlu ya yanında çalışan birisi getirmiş, rakıyı koymuş sofranın başına. İçer misiniz demiş, ne münasebet demişler onlar. Adam rakıyı almış içmeye, adam tabi daralmış misafir olarak giden zat. Allah Allah, fe subhanallah. Adam içiyor, bir yandan konuşuyor. Arada bir de şöyle bir şey oluyormuş. Ben buradan içinden geçiriyormuş misafir. Şimdi ben buradan kalkayım, filanca otobüse binerim. Oradan da işte şuraya geçerim, bir an önce buradan kalkayım diye düşünüyormuş. Tam bunu düşünürken o rakı içen sofu bozuntusu dönüyormuş. Diyormuş ki, o otobüs var ya diyormuş, o otobüsün aktarmalı binlenmeli filanca saati var. Binersen yetişemezsin. Sen en iyisi falanca numaraya bin. Yani daha konuşmadan kalbini keşfediyormuş. Bak şimdi. Allah Allah. Birazdan düşünmüş, ya bu adam işte niye böyle yapıyor, şöyle ediyor, böyle yapıyor. Hop onun cevabını veriyormuş. Bir şey daha düşünüyormuş, onun cevabını. 3, 5, 6, en sonunda ayağa kalkmış Hazreti misafir. Bak birader demiş. Sen deminden beri benim kalbimden geçenleri okuyorsun. Böyle nasıl yapıyorsun bilmiyorum. Cinlerle mi yapıyorsun? Hüddamın mı var? Nasıl bir sırrın var bilemiyorum. Ama şu günahı irtikap ettiğin müddetçe sen kendisine tabi olunabilecek bir veli ve mürşit olamazsın. Mürşitte bu haller bulunmaz. Şu yaptığın Allah'a karşı aleni olarak isyandır. İstersen evliya ol, benim seninle alakam yok. Ve bunun da elbet hesabını vereceksin. Marifetin var. Böyle kendince bilemediğim acayip işlerinde var. Fakat ne seni ne de beni bu kurtarmayacaktır. O yüzden Allah seni ıslah etsin diyor, dönüp gidiyor. Herhalde yeter bir mesele. Allah'ın inayetiyle yapmak. Ve la yegurrennekum billahil garur. Evet. Sakın şeytan sizi Allah'la aldatmasın ayeti kerimesinde hatırlatmış olalım. La tetaadda niyette, la tetaadda niyetu himmetike ila gayrihi fel kerimu la tetekattahul amel. Evet. Şimdi deminki konuyla alakalı olduğu için bu beyte, bu söze atladım. Zaten vaktimiz de daralıyor. Hemen bunu da konuşup müsaadenizi isteyelim. Evet. İlâ gayrihi. Sen göreceğin himmeti, ikramı ondan gayrısından bekleme. Sen göreceğin efendim himmeti, beklediğin senin sana lazım olan himmet, heh, doğru söyledim şimdi inşallah. Himmetike ila gayrihi. Başkasından almayı düşünme. Evet. Oradaki teteaddeniyettu denilen la var başında, nefy ediyor. Yani böyle çoğaltma bunları. Ondan gayrıyla alakalı şundan da şundan da bundan da bundan da diye ümit etme. Evet. Böyle bir şey kastetme. Böyle bir şey isteme. Çoğaltma işi. Felkerimu la tetekattahul amel. Çünkü kerim olan bırakılıp da ne yapılmaz? Başkasına ümit bağlanmaz. Hikem Atayi'nin üslubundan bahsetmiştik ya, yine aynı üslubu burada da tatbik ettiğimizde beytin, sözlerin şifrelerini biraz daha fark edebileceğimizi ümit ediyorum. Şimdi keramet bir keramet. İşte ben senden gördüm kardeşim. Geldi Mehmet abi, bunu yaptı, eliyle böyle gösterdi. E şimdi ben bu kerameti ne diyeceğim? İşte bak kardeşim, Allah'tandır bu. O sebepten dolayı mucizeler peygamberlerin kendi zatlarına izafe edilir. Allah Teala mucizeyi o peygamberlerle birlikte tayin etmiş, peygamberlerini mucizeyle tekit, teyit ve tezyin eylemiştir. O sebepten dolayı mucize falanca Musa Aleyhisselam'ın mucizesi, filanca İsa Aleyhisselam'ın mucizesi diye zikredilir, izafe edilir. Fakat keramet filanca velinin kerameti denmez. Veliden keramet zuhur etti denir. Keramet kerim kelimesinden gelir. Kerim istenilmeden verilmesidir. O veli zat istemeden elinden zuhur ettiği için peygamberler mucizelerine sahip çıkarlar, veliler kerametlerine sahip çıkamazlar. Peygamberler mucizelerine sahip çıktıkça yükselir, veliler kerametlerine sahip çıkarlarsa alçalır, yer kaybederler. O sebepten dolayı velinin elinden keramet zuhur ettiğinde evliya ve veli olan kişiler utanır, utanır. Allah Teala böyle bir şeyi ikram etmek için beni mi kullandı diye Allah'a karşı mahcup bir şekilde boyun bükerler. Şöyle bir keramet göstereyim de görsünler demezler. Ama peygamberlere şunu göster bize, bunu göster diye mucize bile teklif edilebilir. O da kabul eder, yapar. İstisna var mıdır? Vardır. İstisnalarda kaideyi bozmaz. Tam tersine kaideyi kuvvetlendirir. O zaman falanca zatta keramet gördük demek ne demek? Allah Teala'nın lütfu demek. Peki sen bir ikram gelmesini istiyorsun. E hocam şimdi ben gayrıdan ümidi keseceğim, gayrıya bakmayacağım, nasıl olacak? Şimdi ben maaşımı Allah'tan mı isteyeceğim? Öyle değil. Çalışacaksın, maaşını alacaksın. Maaşını avucunun içerisine patronun bile sayıyor olsa bunun Allah'tan olduğunu bileceksin. Mesele bundan ibarettir. Bakkal seni doyurmuyor. Market seni doyurmuyor. Fırıncı senin karnına ekmeği sokmuyor. Senin tokluğunu sağlayan o fırıncı, o bakkal, o çakkal, o holding, o şirket değil. Rezzak-ı Alem Hazreti Allah. Allah'tan gayrıdan bir ikram bekleme. Ne demek? Hayatında gördüğün bütün ikramların Allah tarafından olduğunu bil. Hamd Allah'adır de ve Allah'a teşekkür et. Tabii ki sana ekmek uzatana, para verene, helalinden sana iş imkanı sağlayan kişiye nankörlük etme. O da Allah'ın bir lütfudur. Sana para verecek olan adamın sana göndermesi de Allah'ın lütfudur. Helalinden kazanacağın yerde bulunman da Allah'ın lütfudur. İkram üzerine ikramdır. Keramet üzerine keramettir. Sen sakın başkadan bekleme. Başkasından bekleme. Allah beni rızıklandıracak diye bekle. İtikadını muhafaza et. Manasına söylenmiş sözdür. Bir veliden keramet bekliyorsan, sen Allah'ına boynunu bük. O zaman kerameti de görürsün. Nefsinin yaptıklarından nedameti de. Günahı da görürsün. Tövbeyi de. Helali de bilirsin, haramı da. Fakat inayetin Allah'tan olduğunu unutma. Evet. Sübhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente estağfuruke ve etûb ileyk. Ve salli ala eşrefi ve es'adi nuri cemiyil enbiyai vel mürselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Hayırlar fetholsun, şerler defolsun. Mümin-i müminat Cenab-ı Hakk'ın berekatına, rızasına nail olsun. Göçmüşlerimize rahmet, bakide kalanlara sıhhat, selamet ve istikamet nasip olsun. Dualar kabul olsun. Amin, amin. Bi hurmeti rahmeten lil alemin. Vesselam.